Ayrım 7, sayfa 79. Sonunda geldi Harry Houdini posteri. Kelepçelere ve prangalara meydan okuyan adam. Hapishanelere de tabii. Eski fotoğraflarından biri. Siyah beyaz ve gri tonlarda. Houdini'nin genç hali, geniş alnı ve çarpıcı gözleriyle sırım gibi bir delikanlı. Smokininin kollarını sıyırmış, bileklerindeki yarım düzine kelepçeyi gösteriyor. Yüzünde korkudan eser yok. Yalnızca dalgın, düşünceli bir hali var. Sanki bir rüyadan uyanıyor. Duvara asıyorum. Uçuk sırıtıyor görünce. Hücre arkadaşımın adı Patrick. Ama bu ismi kimse kullanmıyor, kendisi bile. Ne zaman dikkatini çeken bir şey görse, vay ama uçukmuş diyor. Lakabı da bu yüzden uçuk. Uçuk benden küçük, biraz da kısa. Solgun benizli, saçları tepeden açılıyor. Koyu kahve gözleri, gür kirpikleri var. Mahkum kısmı yaşları kaç olursa olsun annelerinin gözünde hep masumdur. Hani kötü arkadaşlara uymuşlardır. Çoğunlukla palavradır tabii bu ama uçuk için geçerli. Saf bir delikanlıyken yanlış tiplere bulaşmış. İşin berbat yanı o herifler paçayı kurtarırken uçuk 10 sene hapis yemiş. Bu işler böyledir. Çakallara bir şey olmaz. Yalnızca çakalcılık oynayanlar yakalanır. Bizim gibilerin daha iyi olduğumuzu iddia etmiyorum. Çakalcılık oynamak çakal olmaktan beterdir bazen. Ona bunu hiç söylemedim. Ama uçuğun gözleri Yunus'unkileri çağrıştırıyor. En çok erkek kardeşimi özlüyorum galiba. Hiç iyi bir abi olamadım ona. Yanlış davalar uğruna dövüşmekle öyle meşguldüm ki bana en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda yanında durmadım. Yunus şimdi büyük adam oldu. Yetenekli bir müzisyen. Öyle diyorlar. 12 yılda yalnızca 2 kere geldi beni görmeye. Esma hala arada ziyaret ediyor. Gerçi son zamanlarda o da arayı açtı. Geldiğinde beni ne kadar özlediğini, bana ne kadar acıdığını ve benden ne kadar nefret ettiğini söyleyip gidiyor. Yunus ise gelmiyor. Her zamanki gibi basıp gitti. Esma'nın en dikenli sözleri bile küçük kardeşimin yokluğu kadar acıtmıyor canımı. Keşke beni affedebilse, içi el verse, beni sevmesini beklemiyorum. Boş bir hayal olurdu bu. Kendi iyiliği için istiyorum beni affetmesini. Öfke zararlı şey, adamı kanser eder. Benim gibiler alışkındır ama Yunus daha iyisini hak ediyor. Kim bu adam diye soruyor uçuk duvarı göstererek. Sihirbaz Houdini, müthiş biriydi, sihirbazların en iyisi. Hadi ya, ya bazı numaralarının sırrı hala çözülemedi. İnsanları yok edebiliyor muydu? Canına yandığımın fiillerini bile yok edebilirdi. Fiillerini bile yok edebilirdi. Vay ama uçukmuş. Bütün öğleden sonrayı Houdini'den bahsederek geçirip kafalarımızı hikayelerle dolduruyoruz. Uçuğunki aynı zamanda uyuşturucuyla dolu. Bana uymaz. Arada sigara tüttürmeyi severim ama o kadar. Hapla, taş kokainle, eroinle işim olmaz. Asla denemedim, denemem de. O yollara sapmaya niyetim yok. Uçağa ne zaman bu naneleri bırakması gerektiğini hatırlarsan baş parmağını ağzına sokup emmeye başlar. Ah anneciğim teşekkür ederim beni düşündüğün için. Kapa çeneni derim. Yaramaz bir oğlan çocuğu gibi sırıtır ama ısrar etmez. Benimle bu şekilde konuşabilecek tek kişi olduğunu bildiği gibi sabrımın sınırını da bilir. Akşam yoklamadan kısa bir süre sonra gardiyan Martin yanında daha önce hiç görmediğimiz kısa boylu tıknaz bir herifle belirdi. Adamın çenesinde bir gamze vardı. Saçları ise öyle siyahtı ki boya mı diye merak ettim. Memur Andrew bugün başladı. Hücreleri dolaşıyoruz. Martin yakında emekliye ayrılacaktı. Belli ki yerini alacak bu genç adama saygı göstereceğimizden emin olmak istiyordu. Ne diyeceğimizi bilemiyormuşuz gibi sıkıntılı bir sessizlik oldu. Birden Martin'in gözü arkamdaki postere takıldı. Kimin başının altından çıktı bu diye mırıldandı. Yanıt vermemizi beklemeden bana döndü. Alex, bu senin fikrin değil mi? Halbuki bu posteri daha evvel görmüştü. O onaylaması alamazdım zaten. Ama şimdi sanki ilk kez görüyormuş gibi yapıyordu. Amacı emeklilik yaşına gelmiş olsa da hala hiçbir şeyi kaçırmadığını göstermekti yeni delikanlıya. Bunca yıldır mahkumların duvarlarına her türlü fotoğraf, karılarının, ailelerinin, dini sembollerin, film yıldızlarının, futbolcuların, playboy kızlarının astığını gördüğünü söyledi. Ama Houdini ilk defa. Kafayı mı yiyorsun acaba dedi Martin gülerek. Olabilir dedim. Memur Andrew yaklaşıp iz peşinde av köpeği gibi havayı kokladı. Ya da kaçmayı planlıyordur. Houdini'nin uzmanlık alanı zincirlerden kurtulmaktı. Hiç hoşlanmadım bu yorumdan. Alnımdaki damar hafifçe zonkladı. Niye yapayım ki böyle bir şey dedim. Sahi niye yapsın ki dedi Martin. Bakışları birden sertleşmişti. Sonra yeni memura dönüp açıkladı. Bizim Alex 78'den beri burada. Yalnızca 2 senesi kaldı çıkmaya. 1 yıl 10 ay diye düzelttim. Evet, aynen dedi Martin. Her zamanki gibi Martin'in yüzünde iki zıt ifade gördüm. Tiksintiyle saygı karışımı. İlki, hayatta en korkunç suçu işlemiş ve Tanrı'nın ona verdiği şansı mahvetmiş benim gibi bir adama karşı duyulan küçümseme, geldiğim günden beri vardı ve hiç kaybolmadı. Hürmet ise çok sonra ve hiç beklenmedik şekilde geldi. Ortak bir tarihimiz var, Martin ile benim. Ama memur Andrew'un yüzü başka telden çalıyordu. Senin davanı biliyorum dedi ruhsuz bir şekilde. Gazetede okuduğumu hatırlıyorum. İnsan öz annesine böyle bir şeyi nasıl yapar diye merak etmiştim. Aynı yaşlarda olduğumuzu fark ettim. Sadece o değil, kumaşımız da aynı bana kalırsa. Yeni yetmeliğimizde aynı kafelere takılmış, aynı kızları öpmüş bile olabiliriz. Bozuk bir aynaya bakıyor gibiyim. Hayatta başka bir yoldan gitmiş olsaydım ben de bir Andrew olabilirdim. Ve o son anda çark etmemiş olsa dönüşmek üzere olduğu mahkum bendim. 14 yıl ha, çok yazık dedi. Martin gergin gergin öksürdü. Bir adama durup dururken havadan sudan bahseder gibi suçunu hatırlatmak olacak iş değildir. Ancak bıçak kemiğe dayanınca söylenir böyle şeyler. Aksi halde kimse kimseye dünü hatırlatmaz. Hapisteki bir adam zaten geçmişe hapsolmuştur. Alex son birkaç yılda büyük değişim gösterdi diyerek turist rehberi gibi araya girdi Martin. Zor bir dönem geçirdi ama şimdi iyiye gidiyor. Sevgili Martin, ne büyük iyimserlik. Feleğin çemberinden geçtiğim doğru. Ama onun uçuğum ve annemin hayaletinin gayet iyi bildiği gibi ben hala aynı yerdeyim, cehennemdeyim. Feci bir şöhretim vardı burada. Hala da var. Beni neyin ne zaman sinirlendireceğini kestiremezlerdi. Çoğu zaman ben bile bilmezdim. Ayarım bozulunca saldırganlaşırdım. Sol yumruğum tuğla kadar sertti. Durup dururken patlıyordum. Benim dışımda böyle krizler geçiren bir tek kokain bağımlıları vardı. Canları mal çekip de bulamadılar mı tepelere atardı. Oysa ben bağımlı değilim. Bu beni daha ürkütücü kılıyor galiba. Ayıkken ruh halim bu. Kendime zarar verirdim. Kafama, içindekilerden hoşlanmıyordum. Avuçlarımın içinde sigara söndürürdüm. Şişmiş gözler gibi kabarırlardı. Bacaklarıma kesikler atardım. Bacaklarda et çok malum. Baldırlar, dizler, bilekler. Bol seçenek. Hapishanede tıraş bıçağı altın değerindedir. Ama bulmak imkansız değildir. Siz ikiniz birbirinizi zamanla tanırsınız dedi Martin. Eminim dedi memur Andrew pis bir ifadeyle. Uçuk gerginliğin tırmanışını kaygıyla izledi. Ne olup bittiğinin farkındaydı. Daha önce de görmüştü benzer şeyleri. Bazen bir gardiyan birimize kafayı takar ve öyle de gider. Kötü bir başlangıç yaptım mı o iş hiç düzelmez. Martin vaziyeti düzeltmek için yeni bir hamle denedi. Alex boksördür, sporcumuzdur. Okuldayken kazandığı bir madalyası var. Beni savunmak için bunu söylüyor olması hem acıklı hem komikti. Ama kimse gülümsemedi. Martin'e bana arka çıktığı için teşekkür etmek istesem de gözlerimi genç memurun üzerinden ayırmadım. Yoksa açık vermiş olurdum. Benim öyle kolay lokma olmadığımı anlamalıydı. En büyük korkaklığım bundan seneler evveldi. Sünnetçiden kaçıp ağaca tırmanan bir çocuktum. İşe yaramadı. O günden sonra asla kaçmadım. Hep yüzleştim. Korkularımla, düşmanımla, cümle alemle. Hata yaptığım oldu. Hem de ne vahim hatalar ama kaçmadım. O yüzden geri çekilmedim. Bakışlarımı kıpırdatmadım. Gözlerimi muhtemelen aynı kahrolası nedenlerle gözlerini bana dikmiş olan memur Andrew'un gözlerinden ayırmadım. Sonra çıkıp gittiler. Gecenin bir yarısı sıçrayarak uyandım. Annemin beni ziyarete geldiğini sandım önce. Ama ne kadar uğraşsam da hissedemedim varlığını. Ne bir hışırtı, ne parıltı vardı. Yalnızca horlayan, osuran, dişlerini gıcırtatan, iblisleriyle kavga eden uçuğu duydum. Yatakta dimdik oturup beni uyandıran şeyin ne olduğunu anlamak için etrafıma bakındım ve sonra gördüm. Yerde bir kağıt vardı. Birisi kapıdaki demirlerin arasından içeri itmişti. Koridordan gelen, ölgün, sarı ışıkta kağıdı yerden aldım. Ve ne olduğunu anladım. Bir gazete küpürüydü. 1978'den kalma. The Times, 1 Aralık 1978. Delikanlı namus uğruna annesini öldürdü. Dün Kuzey Londra'da yaşanan bir töre cinayeti olayında Türk-Kürt asıllı 15 yaşında bir çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü. İskender Toprak, Pembe Toprağı Hackney'de Lavanta Sokağı'ndaki evlerinin önünde bıçakladı. 32 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının evlilik dışı bir ilişki içinde olduğu iddia ediliyor. Komşulardan alınan bilgiye göre Adem ve Pembe Toprak hala evli olmakla birlikte ayrı yaşamaktaydı. Ve aileyi geçindirme sorumluluğu Pembe Toprak'ın üzerindeydi. Bir görgü tanığının baba etrafta olmazsa annenin şerefini korumak en büyük oğluna düşer. O da İskender'di dediği kaydedildi. Polis şu anda aranmakta olan İskender Toprağ'ın kendi başına mı hareket ettiğini, yoksa diğer aile bireyleri tarafından piyon olarak mı kullanıldığını araştırıyor. Scotland Yard sözcüsünün The Times'a verdiği bilgiye göre bu İngiltere ve Avrupa'da yaşanan ne ilk ne de son vaka. Sözcü şu anda töre cinayetleriyle bağlantılı olabileceği düşünülen 150 ölüm olayını incelemekte olduklarını belirtti. Yazık ki gerçek rakamlar daha yüksek olabilir. Çünkü bu tür olayların hepsi polise intikal etmiyor. Aile bireyleri bütün bildiklerini devlet güçleriyle paylaşmaya yanaşmıyorlar. Polis için çok kıymetli olabilecek istihbaratı hasır altı edenler genellikle kurbanların en yakınlarındaki insanlar oluyor. Sözcü ayrıca şöyle dedi: bazı topluluklarda ailenin şerefi bireylerin mutluluğunun ve iyiliğinin üstünde tutuldukça bu tür olaylar modern toplumun içinde kanser gibi büyüyecektir. Ellerim titriyor, canım sigara istiyor ya da bir içki. Şöyle kuvvetli, sek bir şey. Babam bunu bilmezdi ama ara sıra arkadaşlarla bir bira ya da şarap içmişliğimiz vardı. Hiç viski içmezdik ama bambaşka bir kulvardı o. Viskiyi ilk tadışım bu çatının altındadır. Biraz yolunu biliyorsun, her şey bulunur hapiste. Gazete küpürünü ikiye katlıyor, sonra da büküyorum. Bir dikdörtgen, bir kare, iki üçgen. Kaseleri birleştirip üçgenleri ayırıyorum. Köşeleri birleştirip üçgenleri ayırıyorum. Kağıttan bir gemi oluyor. Yere bırakıyorum. Ne yüzdürecek su var, ne de yelkenleri dolduracak rüzgar. Sanki betondan yapılmış, hiçbir yere gidemiyor. Tıpkı göğsümdeki ağrı gibi. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi 1990. Ayrım sonu, sayfa 85.